Balkanlara yolculuk. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz yeni yolculuğumuza Balkanlara doğru. Kadriye Şener hazırlıyor programı. Tolga Kökten'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Sizlerle birlikte olacağım yaklaşık bir saat boyunca. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 bizim telefon numaralarımız. E-posta adresimiz ise balkanlarayolculuk@trt.net.tr. WhatsApp'ta da varız. Çift 090 505 756 0150. Dinleyenlerimiz, Bulgar Türk İş Adamları Derneği BULTİŞ, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Biz bu konu üzerine Bulgar Türk İş Adamları Derneği Başkanı Kemal Karaman'la sohbet etmek istiyoruz. Kemal Bey, merhaba.
Merhaba Yasemin Hanım.
Hoş geldiniz yayınımıza. Evet,
size iyi yayınlar diliyorum. İzleyicilerinize güzel bir gün diliyorum.
Çok teşekkür ederiz. Biz de size Bulgaristan'a selamlarımızı sunuyoruz, iletiyoruz başkent Ankara'dan. Kemal Bey, derneğiniz yani Bulgar Türk İş Adamları Derneği ne zaman kuruldu ve merkezi nerede?
BULTİŞ olarak, kısaca BULTİŞ olarak adlandırılan bu Bulgar Türk İş İnsanları Derneği 2001 yılında Plovdiv şehrinde kuruldu. Yani Türkçe tabiriyle Filibe şehrinde.
Evet.
Evet.
Peki hangi amaçla kurulduğunu da özetleyebilir misiniz bize?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Özellikle Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin, ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal ilişkilerin gelişmesi anlamında kurulmuştur. Hı hı. Ve o günden bugüne 22 yıllık bir süre içerisinde de bu doğrultuda çalışmalarına devam ettiriyor. Hı hı. Yani sonuçta şöyle bir tabirimiz var bizim. Biz iş insanları ülkeler arasında bir köprü vazifesi görüyoruz.
Doğru.
Ve bu 22 yıllık süre içerisinde de gerçekten özellikle Bursa'daki partnerlerimizle, Rumeli Siyat gibi, hı hı, Eskişehir'deki partnerlerimizle, Eriyat gibi ve onun dışında İzmir'de bazı kuruluşlarla bugüne kadar Türkiye'den Bulgaristan'a, Bulgaristan'dan Türkiye'ye olan iş insanlarına elimizden geldiği kadar önlerini açmaya çalıştık.
Peki Kemal Bey, Türk iş insanlarının Bulgaristan'daki yatırımlarını bize anlatabilir misiniz? Daha çok hangi alanlarda faaliyet gösteriyorlar?
Şimdi şöyle söyleyeyim, aşağı yukarı ülkedeki toplam Türk yatırımı 2,5 milyar dolar civarındadır. 2022 yılı sonuna kadar olan istatistik bilgilere göre ve burada en başlıca firmalar alüminyum üzerine, bakır üzerine, inşaat sektörü üzerine, onun dışında ticari firmalar, ticaret yapan firmalarımız aşağı yukarı 1500'e yakın Türk şirketi faaliyet göstermekte burada. Hı hı. İki tane de Türk sermayeli bankamız bulunmaktadır.
Hı hı. Peki iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki potansiyeli nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani daha neler olabilir, daha neler yapılabilir?
Şimdi şöyle söyleyeyim, yani kapı komşumuz olmasına rağmen bana göre ilişkilerimiz tam da olması gerektiği yerde değil. Hı hı. Yani bu şundan kaynaklı, hı hı, bu iki taraftan kaynaklı, iki tarafın birbirlerine zamanında bakış açılarından, ön yargılı bakışlarından. Ben şöyle özetleyeyim, mesela Türk dizileri Bulgaristan'da başladığı zaman,
evet,
inanın ki Bulgaristan'daki insanların Türkiye'ye, ve Türkiye'deki insanlara karşı bakışları çok değişti.
Evet.
Ve buradaki aşağı yukarı mesela 2022 yılında aşağı yukarı 2 milyon 800 bin Bulgar turisti Türkiye'ye gitmiş.
Hı hı.
Ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye'ye giden Bulgar turistler bizden daha fazla reklamımızı yapmış durumdalar.
Hı hı. Hı hı. Çok
yani
güzel.
Özellikle bir örnek söyleyeyim. İşim gereği ben market ve depo rafları işiyle ilgileniyorum. Burgaz'da bir montajda yaşlı bir bayan, temizlik yapan bir bayan şunu söyledi. Ya dedi, dizilerinizi hayretle ve sevinçle seyrediyorum ama bu filmleri Avrupa'da mı çekiyorsunuz? Niye diye sorduğumda, ya çok güzel yerleriniz var size. İkinci olarak ya bütün kadınlar fereceli değil dediler. Çok modern kadınlarınız var. Ben sanıyorum ki filmler Avrupa'da çekiliyor. Dedim şimdi ben size ne desem boş olur. En azından bir kere imkan bulup 3 günlüğüne 5 günlüğüne Türkiye'yi ziyaret ettiğinizde Türkiye'nin sizin düşündüğünüz şekilde bir ülke olmadığını göreceksiniz.
Değil mi? Evet.
Yani bizim
gerçek Türk kadınlarının moderniteye ne kadar açık olduğunu görmeleri gerekiyor tabii.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani Türkiye dizileri olsun, şu anda ki büyük elçiliğimiz olsun, konsolosluklarımız olsun, ateşelerimiz olsun ve Türkiye'den buraya gelen iş insanlarımız olsun, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giden iş insanları aracılığıyla çok güzel bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. Yani
harika.
Cumhurbaşkanlığı nezdinde, dışişleri nezdinde, ekonomi bakanlarının nezdinde karşılıklı görüşmeler yapar hale geldik. Ama bana göre bu da yetmez. Bunun daha da ileri noktalara götürülmesi gerekiyor. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Bulgarca'yı burada öğrendim. Ama diyelim Bulgarca sözlük, Bulgarca Türkçe sözlük, Bulgarca Türkçe kitaplar daha çok yeterli değil.
Evet.
Şimdi biz kültürel ilişkilerle, sosyal ilişkilerle bunları çok iyi noktalara götürmek durumundayız diye düşünüyorum.
Evet, evet. Şimdi diziler evet ayrı, evet gerçekten başka bir yüzünü ya da insanların işte Bulgaristan'da yaşayanların, Bulgarların görmediği ya da bilmediği işte gerek doğa güzelliklerimiz olsun, gerekse modern Türk kadını çizgisi olsun bir aydınlatma, bir ışık tuttuğunu söylediniz onların aklında ama şunu da merak ediyorum. Bu karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve işte bu işbirliğinin güçlendirilmesi için acaba Bulgar Türk İş Adamları Derneği olarak projeleriniz var mı? Şunları da hayata geçirirsek çok daha başarılı olur, biraz daha yol almış oluruz bu konuda dedikleriniz.
Şimdi şöyle söyleyeyim, yani bizde burada Bulgaristan'da Boltiş'in dışında iki Bulgar Türk İş Derneğimiz daha var. Biz sürekli karşılıklı konferanslar yapıyoruz, karşılıklı forumlar yapıyoruz. Türkiye'den iş insanları geliyor, buradan iş insanları Türkiye'ye gidiyor ve resmi olarak da yollarını açmak için büyükelçilikler kanalıyla, konsolosluklar kanalıyla, ticari müşavirlikler kanalıyla onların her türlü problemlerini çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yani bununla ilgili diyelim fuarlar, Türkiye'de yapılan fuarlara buradan hangi iş kolunda olursa olsun Türkiye'ye ihracatçılar birliği desteğiyle buradan götürülüyor. Ve oradan buraya iş insanlarımız hangi konularda fuarlar varsa fuarlara katılıyorlar. Yani bu şekliyle elimizden gelen imkanları gelen insanlarımıza bir sunuyoruz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Eskiden bu tür organizasyonlar yoktu. Eskiden inanır mısınız kafamızı gözümüzü vura vura ne yapacağımızı öğrendik ama şu anda bu tür bizim gibi kuruluşlar nezdinde gelen iş insanlarımızın hem önünü açıyoruz her açıdan hem de burada yatırım yapmanın onlar için ne kadar önemli olduğunu veya burada üretim yapılması için veya burası bir lojistik merkez olmasının Avrupa'ya bir atlama tahtası olması sebebiyle ne tür kazançlar sağlayabileceklerini biz bu tür panellerle, forumlarla, işte fuarlardaki çalışmalarımızla birlikte kendilerine sunuyoruz.
Çok güzel. Çok çok teşekkür ederiz. Bulgar Türk İş Adamları Derneği Başkanı Kemal Karaman bizimle birlikteydi. Tekrar selam ve saygılarımızı iletiyoruz size.
Ben çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sağladığınızdan dolayı sizlere iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyenlerimiz, güzel bir şarkı dinleyeceksiniz. Onun ardındansa Hanya'daki Osmanlı miras eserlerden bahsedeceğiz.
Uyanır gece yarısı, yoktan sevda yaparım. Uyanır gece yarısı, yoktan sevda yaparım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım. Dilsizler bana danışır, kelebeklerin aklı benim. Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim. Çağırırlar küçük adımı, karapa giden ben akarım. Çağırırlar küçük adımı, karapa giden ben akarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım. Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz hülya. Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya. Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz hülya. Yalanımı sevsinler, yalansız dönmüyor dünya. Her gün yoldan çıkarım, kalbim sevda kuyusu, her gün yoldan çıkarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım. Dilsizler bana danışır, kelebeklerin aklı benim. Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim. Sen unut geçmişini, ben aklımda tutarım. Sen unut geçmişini, ben aklımda tutarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım. Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz hülya. Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya. Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz hülya. Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya. Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz hülya. Yalanımı sevsinler, yalansız dönmüyor dünya. Benim adım Ebruli.
Sevgili dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil şimdi de konuğumuz. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden Zeki hocamız. Biliyorsunuz dilimizde Hanya'yı Konya'yı görmek diye bir deyim vardır. Bir işin gerçek yönünü anlayarak aklı başına gelmek, akıllanmak anlamındaki bu deyimde geçen Hanya'nın ne olduğundan söz edeceğiz, neresi olduğundan söz edeceğiz bugün. Hanya, biliyorsunuz aslında Girit Adası'nda bir kent. 1645 yılında 54 gün süren bir kuşatmadan sonra Osmanlılar tarafından fethedilmiş ve uzun yıllar Osmanlı egemenliğinde kalmış bir kent. Belki bunu bilmiyorsunuzdur, ben yeni öğrendim. Bugün Hanya'daki Osmanlı mirası olan eserlerden söz edeceğiz. Biz Mehmet Zeki İbrahimgil hocamıza, hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim.
Evet, bir Hanya'dan bahsedin bakalım bize hocam.
Yani Girit aslında Akdeniz'le Ege Denizi'nin, Girit Adası Akdeniz'le Ege Adası'nın tam merkezinde yer alan bir ada. Adanın yüzölçümü 8.259 kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Ve tam şerit gibi böyle Ege ile Akdeniz'i ayıran bir konumda. Adanın uzunluğu 360 kilometre. Genişliği de yer yer değişiyor tabii. 15 kilometre bazen 45 kilometre civarında bir genişliğe sahip. Ama uzunca bir adadan, ince uzun bir adadan bahsediyoruz. Ada Osmanlı dönemine de sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi 1645 yılında Osmanlılar tarafından fethediliyor. Fethedilme sebebi de Sultan İbrahim döneminde Sümbül Ağa'yı İstanbul'dan bir kayıkla ve hediyelerle Mısır valisine gitmek üzere yola çıkıyor. Bir heyetiyle birlikte ve kıymetli hediyeler verilmek üzere yola çıkıyor. Malta korsanları Girit Adası'nın etrafında Sümbül Ağa'yı ve Osmanlı kayığını ve o heyeti gasp ediyorlar. Eşyaları alıyorlar. İşte Sümbül Ağa'yı öldürüyorlar. İşte diğer heyetini de öldürüyorlar. Böyle bir olaydan sebep Osmanlı Girit'i fethetmeye karar veriyor. Çünkü geçit, Mısır'a geçit yolu Girit'in etrafından oluyor. Böyle bir durumda Girit, aslında dediğimiz gibi ince uzun bir adadan bahsediyoruz ve dört merkezden oluşuyor. Yani 1645 yılındaki Yusuf Paşa'nın ordularıyla birlikte fethediliyor ama bütün ada fethedilmiyor. Sadece Hanya ve Resmo. Hanya aslında dört merkezden, sancaktan oluşuyor. Biri Hanya, yani onların, Yunanların tabiriyle Hania. Diğeri Resmo, Yunanların Retimno dedikleri. İrakleo, yani biz Kandiye diyoruz. Ve Sitia dedikleri Yunanlıların, biz de Laşit bölgesi diyoruz. En ucra köşede kalan Laşit.
Dört bölgeden.
Dört bölgeden oluşuyor. Ancak Osmanlı üç sancaka bölmüş adanın idari sistemini. Savaş 1645'te başlıyor ama adanın tamamının fethi 1668'de tamamlanıyor. Yani 45 yıllık bir savaştan bahsediyoruz. Yani uzun süren bir savaştan bahsediyoruz. Osmanlı burada kimlerle savaşıyor? Venediklilerle. Çünkü ada Venediklilerin idaresinde. Aslında adanın genel bir tarihini ele alacak olursak, adanın Osmanlı'dan önce Emevi döneminde de adaya İslam, yani Emeviler yerleştirilmiş. Emevi döneminden sonra ardından Abbasiler adaya hakim olmuş. Ardından da Endülüs Emevileri hakim olmuş. Sonradan tekrar Venedikliler ve Cenevizliler ve Haçlılar adayı tekrar işgal etmiş ve uzun bir süre onların idaresinde kalmış. 1645 yılına kadar onlar idare etmiş. Yani 11. yüzyıldan itibaren onlar idare etmiş. Şimdi böyle bir durumda adada neler var? Yani bizi ilgilendiren, adada önemli olan Hanya dediğimiz merkezde, yani biraz önce bahsettiğiniz...
Harika bir liman hayal ediyorum, doğru mu?
Liman, esas dört tane liman var. Onun için dört şeye bölünmüş. Ve dört bölüme, dört sancağı, yani üç sancağı ve dört limandan oluşuyor. Bu limanlardan en önemlisi sudadır. Yani günümüzde de dikkat ederseniz haberlerde Yunanların Amerikan üstünün kurduğu yer suda. Bu liman dediğimiz körfez olan, yani biraz da koy olan şekilde limanlar oluşuyor. Adanın kuzey tarafı kuzey tarafı yerleşim şehirler. Bu saydığımız dört şehir hepsi kuzey cephesinde yer alıyor. Güney cephesinde yerleşim yok. Neden yok? Çünkü Girit Adası'nın tam ortasından veya güney tarafından Toros Dağları'nın devamı var. Direkt kayalıkların direkt denize inildiği için orada yerleşim zaten mümkün değil.
Ne enteresan, Torosların devamı.
Devamı, Torosların devamı. Yani ve Toros Dağları'na da çok benziyor. Yani böyle bir yerleşimden bahsediyoruz. Bu adanın dört tabii büyük limanında en önemlisi dedik Suda'dır. Resmo ve Hanya, bir de diğer büyük bir kalesi olan ve Girit'te en büyük şehir olarak yer alan Kandiye'dir. Biz Girit'te bu olayları bahsederken Fatih Sultan Mehmet döneminde şöyle bir olay oluyor. Fatih Sultan Mehmet döneminde adaya bir çıkarma yapılıyor, fethedilemiyor. Ardından tekrar sürekli fetihler yapılmaya çalışılıyor. Fakat Cenevizliler ve Venedikliler burada çok güçlü. Haçlılar da dahil, İspanyollar da dahil. Hepsi adaya, çünkü burası bir kilit. Yani Seddi İslam dediğimiz, yani tam set oluşturuyor. Her ne kadar bu fetihler başlamış ama tamamlanmamış, Sultan İbrahim de bu Sümbül Ağa olayından sonra Osmanlı artık karar veriyor, burayı fethetmeye çalışıyor. Fetihlerde şöyle bir olay var, yani fetihlerin şeyi, Cenevizliler ve Venedikliler biliyorsunuz ta Adriyatik sahilinden geliyor, oraya hakim. Ve lojistik desteğini nereden sağlıyor? Adriyatik denizinden sağlıyor. Adriyatik denizinin tam karşısında da Osmanlı var. Hırvatistan'da. O dönemde Osmanlı hakimiyeti var. Zadar bölgesi. Osmanlı esas ilk lojistik desteğini kesmek için Venediklilerin oradan Venedik'e saldırıyor. Yani böyle savaş bir Girit'te oluyor. Bir de ta 2000 kilometre uzaktaki Adriyatik'in kuzeyinde Venediklilerle bir mücadele oluşuyor. Böyle bir durumda Osmanlı'nın adayı 45 yıllık bir süre içinde fethetmesi, yani bundan kaynaklanıyor. Çünkü Osmanlı'ya da uzak bir bölge ama Osmanlı'ya yakın olan Venedik merkez yakın. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Ve Girit'in fethini kim yapıyor? İşte kimi Zadar'daki Yusuf Paşa'ya. Yusuf Paşa da nereli? Zadarlı. Yani adam hem derya, yani şeyi oluyor, kaptan derya oluyor Osmanlı döneminde ama kendisi Vrana dediğimiz Zadar bölgesinden. Ve Osmanlı kaptanı deryası oluyor ve ona nasip oluyor. Yani ta oradan gidip aslında kendisi Venedik.
45 yılın sonu bu mudur hocam?
Bu. Böyle bir durumda biz Girit'te ne vardır diye bakacak olursak Osmanlı yapısı, yakın şu anda ayakta olandan bahsediyorum. Yani yıkılmış, şu anda yok olmuş falan veya şeyden değil, sadece ayakta olan yapı 124 tane yapımız var. Adanın, daha doğrusu Girit'in tamamında. Bu yapılardan önemli olan, yani büyük bir kısmı kiliseden camiye çevrilmiş. Yani bazı yapılar var. Bazı yapılar yeniden cami olarak inşa edilmiş. Bu üç tane külliye var. Bu külliyelerin içinde Sultan İbrahim Külliyesi, Veli Paşa Külliyesi, bir de Deli Hasan Paşa Külliyesi var. 30 tane camiden bahsediyoruz. 5 tane tekkeden bahsediyoruz, 6 tane türbeden bahsediyoruz. Eğitim yapıları olarak mektep, medrese, kütüphane ve rüştiye yapıları şu anda ayakta.
Çok güzel.
Hamam, 5 tane hamam var genelinde adanın. Yani bu Hanya'da, Resmo'da, Kandiye'de 5 tane hamam var. 25 tane çeşme var şu anda. Yani çeşmeler ayakta. Kitabeleriyle birlikte bir tane sebili var. O da Kandiye'de çok önemli. Sarnıç var. İmaret var. Bir de Bektaşi ve Mevlevi tekkeleri var. Bektaşi tekkesi Resmo'da ve Kandiye'de iki tane tekke var. Ama Hanya'da Mevlevi tekkesi var. Bu tekkelerden Hanya'daki tekke aslında 1880'de kuruluyor. Nitekim bu Osmanlı Girit'i fethettikten sonra Haçlılar durmadı. sürekli oradaki Girit'teki halkı ayaklandırmaya, sürekli, çünkü Malta yakın, Malta Adası yakın, Sicilya yakın, Mora Adası yakın, yani bu taraftan Mısır, diğer ülkelerde yakın, yani tam ada böyle bir şeyde konumda. Bu kalede, kale olarak da adanın 4 tane kalesi var. 4 tane liman, 4 tane kale.
Savunma için.
Savunma şart. İçin şart. Hisarlar var. Yani hisar dediğimiz kalenin küçükleri. Yani tersaneler var. Yani kayık, gemi yapmak için. 4 tane kışla, bir de hükümet konakları var. Çünkü adanın fethedilmesinden önce başta Resmo'dur vilayet merkezi. Sonradan Hanya'ya taşınıyor. Kandiye fethedildikten sonra Kandiye'ye taşınıyor. Kandiye'de, Kandiye büyük bir şehir. Yani şimdi Girit'in nüfusunu bakacak olursak 3 milyon bir nüfustan bahsediyoruz Girit adasının.
Ne kadarı Kandiye'de gibi?
Kandiye'de 800 bin nüfus var. Yani 3'te biri Kandiye'de yaşıyor. Bu durum olunca Kandiye'de Hanya, bugün Hanya şehir dokusu, Resmo'nun şehir dokusu tamamen Osmanlı. Osmanlı'dan önce de Emevi, Abbasi ve Endülüs Emevilerinin izlerini de görüyorsunuz. Yani şehir tamamen bir Türk-İslam şehri. Yani başta İslam, sonradan Türk şehrine dönüşüyor. Yani kalenin içinde hem Resmo'da, hem Hanya'da, hem de Kandiye'de, bir de Sitiya'da kale var. Kale içinde bir şehirler var. Ve bunun etrafında oluşan mahalleler var. Şimdi önemli olan bizim Hanya'da önemli yapılarımız nelerdir? Hanya'da Yusuf Paşa Camii. Şimdi yapıların bir kısmı eski yapıları veya şimdi orada şöyle bir sıkıntı da var. Venedikliler Katolik. Yerli halk Girit'te Ortodoks. Yerli halkla Katolik, yani Ortodoks ve Katolik çatışması da var içeride. Osmanlı hep Ortodoksları koruyan tarafta. Yani yerli halkı koruyan tarafta. Katoliklere ait olan kiliseler camiye çevriliyor. Katolikler de bölgeyi terk ediyor. Yani tamamen dönüyorlar İtalya'ya. En önemli yapı Yusuf Paşa Camii. Bu da kiliseden dönüştürülmüş bir cami. Medrese de inşa ediliyor. Sultan İbrahim Camii inşa ediliyor. Bu da kiliseden bir merkez katedrali kiliseye dönüştürülüyor. Bugün günümüzde İbrahim Paşa Camii hem çan kulesi var. Yani sağında çan kulesi yapın, solunda da minaresi var ayakta. Yani bir kilisede hem minare hem camiyi görebiliyor. Hem minare hem çan kulesini bir yapıda görmek sadece oraya mahsus. Koca Mustafa, Musa Paşa Camii var. Küçük Hasan Paşa Camii veya Yalı Camii, tam sahilde Yalı, yani kordon boyu dediğimiz Hanya'da. Bunlar çoğu yeniden, Küçük Hasan Paşa ve Koca Musa Paşa, bunlar yeniden cami olarak yapılmış. Yani bir kiliseden, bir önceki bir yapıdan dönüştürülme değil. Yalı Camii, Koca Musa Paşa Camii, bunlar müze olarak kullanılıyor. Yeniçeri Ağası Camii, bu kiliseden dönüştürülme. Bir de Mevlevi Tekkesi. Mevlevi Tekkesi aslında çok geç orada kuruluyor. Kurulmasının sebebi de 1668'de bazı ayaklanmalar, Osmanlı idaresine karşı ayaklanmalar var. Bu ayaklanmalarda Konya'daki Mevlana Tekkesi'nden Süleyman Şemsi Dede Mevlevi Tekkesi'ni kurmak için Hanya'ya götürülüyor. Ve orada 30 dönümlük bir arazi tahsis ediliyor. Hemen Hanya'nın çıkışı. Ve burada tekkesini kuruyor. Mevlevi tekkesini kuruyor. Aslında hem Osmanlı askerine de destek veriyor. Yani savaşmak için gelen Yeniçerilerin veya Osmanlı askerinin bu tekkede, tekke karargah olarak da kullanılıyor. Ama hem teke görevini de görüyor. Hı-hı. Nitekim teke günümüzde ayakta. Ayakta hemen yanında Şemsi Dede'nin türbesi var, bir de haziresi var. Hazire tamamen yok olmuş ve önemli bir şadırvanı var tekenin önünde. Şadırvanı da taşımışlar, Merkez Park'a taşımışlar. Mermerden çok büyük bir şadırvan. Ancak tekenin bugün sosyal Yunan devleti sosyal hizmetler için kullanıyor tekeyi. Kimsesizler yurdu olarak kullanıyor. Ve teke tamamen değişiklikten çıkmış. Resmo'da önemli yapılar. Burada da kale içinde İbrahim Sultan İbrahim Camii var. Valide Sultan Camii var. Deli Hüseyin Paşa Camii var. Ankebut Ahmet Paşa Camii var. Veli Paşa Tekkesi ve Camii var. Bir de Bektaşi Tekkesi var. Bektaşi Tekkesi günümüzde sadece duvarları mevcut. Yapıların tamamı yıkılmış durumda. Kandiye'de önemli yapılardan söz edecek olursak, Kandiye'de Valide Sultan Camii. Bugün kilise olarak kullanılıyor. Sultan İbrahim Camii, bu da kilise olarak kullanılıyor. Fazıl Ahmet Paşa Camii, Vezir Fazıl Ahmet Paşa Camii, müze olarak kullanılıyor. Yeniçeri Ağası Abdurrahman Paşa Camii, bu da kilise olarak kullanılıyor. Yani daha doğrusu şapel olarak kullanılıyor. Hı-hı. Defterdar Ahmet Paşa Camii, bu da müze olarak kullanılıyor. Melek İbrahim Paşa Camii, bu da müze. Bir de önemli olan ki Kandiye'de merkezde ve meydanda Vezir Ahmet Paşa'nın, Fazıl Ahmet Paşa'nın sebili var. Ve sebil ile çeşmeler arasındaki fark, sebil bir meydan çeşmesi ve içine girebiliyorsun ve belli günlerde şerbet dağıtılıyor, belli günlerde yani
sosyal bir alan.
Sosyal bir alan. Şimdi kafe olarak kullanılıyor. Yani etrafı zaten masalarla çevrili. İçeride kafe olarak kullanılıyor. Evet. Girit ne zaman elimizden çıkıyor?
Evet, onu da düşünüyorum.
Yani 1668'de ayaklanmalar başlıyor. Hı hı. 1897'de 97 Harbi olarak duymuşsunuzdur. Hep 97 Harbi olarak geçiyor.
Doğru.
Osmanlı bölgede bu sefer Yunanlılara da idari meclislerde yer veriyor. Hı hı. Yani onların haklarını koruyacak veya onlara bazı imtiyazlar tanıyor ve elimizden 1908 yılında çıkıyor. Ancak toparlayacak olursak, Girit'teki yaşayan Yunanlarla günümüzde Anakara'da yaşayan Yunanlar arasında bir fark var. Yani etimolojik açıdan bakacaksak tamamen fark var. Konuştukları dil bugün Yunanca'dan farklı. Yani Anakara'da konuşan Atina'daki Yunanlarla Girit'teki dili farklı. Ve kendilerini Giritli olarak söylüyorlar. Yunan olarak değil. Görmüyorlar.
Çok güzel.
Etimolojik yapılarında İtalyan, biraz İtalya'ya yakın, biraz da Malta, İspanyol karışımı, biraz da yani İslami bir şeyden, Emevi, Abbasi ve Endülüs Emevilerinden gelen şehir yapısında ve dokusunda da bunu hissedebiliyorsun. Zaten bir fark olduğunu. Fakat sonuçta yani ada 1908 yılında elimizden çıkıyor.
Çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Mehmet Seki İbrahimgil ile konuştuk sevgili dinleyenlerimiz. Konya'yı biliyorduk ama Hanya'yı da öğrenmiş olduk bu vesileyle. Teşekkürler hocam.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan? Ben böyle değildim. Yağdı durmuyor karlar, eriyor yazım kışım. Sen benim uğurlu yorganımdın, en masum bakışım. Rüyamda buluttum, sensizliği unuttum. Yağmur oldum, ağladım seni. dizlerimde uyuttum. Uyandım gecenin bir vakti, ne havadan ne sudan. Yağmur oldum, ağladım seni bir mehrin yatağından.
Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan? Ben böyle değildim. Aktı dereler nerelere bak. Geçiyor günüm gecem. Sen benim sigaram, suyum çayım. En karmaşık bilmecem.
Rüyamda buluttum, sensizliği unuttum. Yağmur oldum, ağladım seni, dizlerimde uyuttum. Uyandım gecenin bir vakti, ne havadan ne sudan. Yağmur oldum, ağladım seni bir mehrin yatağından. Yalnız uyursan rüyalara sor beni.
Gel gör nerelerdeyim.
Korkusuz göğün altında bir deli.
Ölmedim avareyim.
Rüyamda buluttum, sensizliği unuttum. Yağmur oldum, ağladım seni, dizlerimde uyuttum. Uyandım gecenin bir vakti, ne havadan ne sudan. Yağmur oldum, ağladım seni, bir mehrin yatağından.
Sevgili dinleyenlerimiz, bugün biraz Balkanlardaki turizmden de söz edelim istiyoruz. Balkan coğrafyasının tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinden bahsedeceğiz. Osmanlı döneminden kalan eserlerin ve bugün de devam eden kültür hayatımızın gördüğü ilgiyi kimden öğreneceğiz? Turizm yatırımcısı, iş insanı Rifat Yakupoğlu bizimle birlikte. Rifat Bey, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Merhaba efendim. Evet, son yıllarda Türkiye'den Balkanlara yoğun bir ilgi var. Ziyaretçi sayısının da her yıl arttığını biliyoruz. Siz bir turizm işletmecisi olarak bu ilgiyi neye bağlıyorsunuz Rifat Bey?
Öncelikle teşekkür ediyorum ve bütün dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum Bulgaristan'dan. Şöyle, sadece Türkiye'den Bulgaristan'a değil de veya Balkanlara değil de bütün Balkanlardan Türkiye'ye de ilgi son zamanlarda artmış durumda. Bu pandemiden önce de aynı hız kazanmıştı. Pandemiyle beraber biraz durgunlaşsa da pandemi bitince son hızla devam ediyor. Kaldı ki Balkanlarla Türkiye'de ikamet eden, yaşayan insanlarımızın ciddi bir bölümünün de Balkan kökleri olduğunu biz biliyoruz. Hı hı. Ve herhalde bunda olsa gerek. Yasemin Hanım.
Evet, peki diğer sorulara geçeceğim ben ama bir taraftan da şunu da merak ediyorum. Bulgaristan'la sizin bağınız nasıl oluştur Rifat Bey?
Ben Bulgaristan doğumluyum. Hı hı. 28 sene Bulgaristan'da yaşadım. 1989 yılında o Zhivkov döneminin göçle beraber Türkiye'ye göç ettim ve 89'dan beri de Türkiye'de ikamet ediyorum.
Evet.
Bulgaristanlıyım.
Evet. Güzel. Günümüzde Türkiye'de en fazla ya da Türkiye'den diyeyim daha doğrusu, Türkiye'den en fazla ziyaret edilen Balkan ülkeleri hangileri ve yaz ve kış turizmine dair tercihler nasıl Balkanlarda?
Evet, yani şöyle diyebilirim, tabii en yakın olmaları dolayısıyla Bulgaristan ve Yunanistan başta gelse de onun dışında Makedonya ve Bosna, Karadağ, Sırbistan'da vize olmadığından dolayı onlar da aynı şekilde rağbet gören Balkan ülkeleri. Hı hı. Yani ancak dediğim gibi Bulgaristan ve Yunanistan hemen sınır olduğundan dolayı daha fazla rağbet görüyor. Özellikle hafta sonu da Türk halkının hemen kısa bir yurt dışı ziyareti yapayım dese, İstanbul'dan bir misafirimiz yani 3 saatte yurt dışına çıkabiliyor.
Peki yaz turizmi ve kış turizmi diye ayıracak olursak Balkanlardaki ülkelere gösterilen ilgi yaz turizminde hangi ülkeler daha çok ya da kış?
Tabii dört mevsim bütün Balkanlara turizm ciddi bir şekilde devam ediyor. Yazın deniz, güneş, kum biraz daha fazla rağbet gördüğünden dolayı Balkan ülkelerinden Bulgaristan'ın Karadeniz'i yaklaşık 300 kilometre deniz sınırıyla, keza Yunanistan tekrar adalarıyla ve denizleriyle, oradan Makedonya'ya geçecek Makedonya ve Ohri Gölü, Balkanların en büyük göllerinden bir tanesi. Ve tekrar Arnavutluk, Adriyatik Denizi kıyıları. Yani buraları hep
yaz turizmi için.
Ona göre yaz günü. Kışında Balkanlarda kayak mevsimi çok ciddi rağbet gören bir tur destinasyonlarımızdan. Pamporovo mesela Bulgaristan'da, Bansko ve Borovets'te 3 tane ünlü uluslararası yarışmaların yapıldığı kayak merkezleri. Dolayısıyla oraya da kış günü Türkiye'den kayak severlerimiz oralarını da tercih ediyorlar tabii.
Peki Sayın Yakupoğlu, acaba Balkanlardaki Osmanlı tarihi ve kültürel mirası dünyanın diğer ülkelerinden ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor mu?
Tabii ki çok ilgi çekiyor. Bizim destinasyonlarımızın arasında mesela işte şu anda Malezya'dan gruplarımız var. Endonezya'dan gruplarımız var. Bütün dünyanın her tarafından Balkanlara son yıllarda turizmin arttığını ciddi bir şekilde görüyoruz. Yani bu gruplar İstanbul'a gelip İstanbul'dan çıkıp Balkanları gezip tekrar İstanbul dönüşlü veya Balkanların herhangi bir ülkesinden uçarak Endonezya'ya 11 saat uçup buraya gelip ziyaret ediyorlar. Balkanlar çok güzel bir doğa harikası, yeşiliyle, akarsularıyla çok güzel bir memleket. Bütün gezen misafirlerimiz onu zaten dönüşte onu ifade ediyorlar. Çok yeşil, çok güzel gibi. Doğası da doğa harikası bir bölge Balkanlar.
Evet. Rıfat Yakupoğlu, sizin Balkanlarla ilgili çalışmalarda bulunan pek çok sivil toplum örgütünün kuruluşunda bulunduğunuzu ve yöneticilik yaptığınızı da biliyoruz. Turizmin kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından katkısına dair neler söyleyebilirsiniz?
Tabii biz bir göç yaşadığımız için Türkiye'de zamanla sivil toplum örgütleri, dernekler oluştu. Yani daha doğrusu göç eden insanlar birbiriyle yardımlaşma adına 89 göçünün önünden başlayan bu örgütleşme, yani sivil toplum örgütleri, bizim oradaki akrabalarımız tarafından başlatılan bu hareket, biz de göç ettik sonra. Tabii görev de bizlere devredildi. Bu nedenlerden dolayı bizim de benim de dernek başkanlığı dönemlerim oldu. Daha sonra da bu derneklerin bir araya gelip bir federasyon çalışmaları devam etti. Ve onların içerisinde de bulunduk. Bir İstanbul Rumeli Balkan Federasyonu kurucuları arasında bir dernek başkanıyım, 11 tane dernekten. Ve federasyonlar Türkiye genelinde bugün 9 tane Rumeli Balkan Federasyonu bulunuyor ve bunların da bir çatı altında toplandığı konfederasyonumuz var, Bursa merkezi. Oralarda da 2 dönem oranın yönetiminde görev aldım. Yani kısacası Balkanlar bizim hayatımız, yani işimiz gücümüz diyelim.
Bir de şöyle bir gerçek var, biz ilgimizi çeken bir konu. Atatürk'ün İzinde Balkanlar konulu bir belgesel hazırladığınızı da biliyoruz biz sizin. Bu belgeselin içeriğinden de bahseder misiniz siz, rica etsek?
Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Tabii belgesele de geleceğim ama ondan öncesini de söyleyeyim. Tabii ki bu sivil toplum örgütlerine önceleri bunun Türk televizyonlarından, TRT'de dahil, onun dışında El Cezire gibi televizyonların işte bizlerden Balkanlarla ilgili bu konularda yardım istediklerinde her zaman yanlarında olduk, seve seve. Onların dışında da belgesele gelmeden önce yapılan Bulgaristan veya Balkanlarla ilgili bizim gezdiğimiz coğrafya ile ilgili, işte Yunanistan, Batı Trakya'dan başlayıp Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Bosna, sonra işte Sırbistan, Belgrad, Bulgaristan, Romanya gibi o coğrafyalarla ilgili çok sayıda o tarz yapıtlarımız oldu. TRT Müzik'ten tutun, dediğim gibi TRT Avaz veya diğer televizyonlar, Rumeli, Tek Rumeli gibi bunlarla beraber çektiğimiz çok sayıda bu tarzda yapıtlar oldu. Onun dışında pandemiden önce Atatürk'ün Sofya günleriyle ilgili bir çalışma varmıştı.
Evet.
Arkadaşlarımız da bizden o konuda destek istediler. Biz onun sponsorluğunu yapmaya razı olduk, ancak pandeminin araya girmesiyle beraber bizim Filbe'de otel işletmelerimiz de var. Turizm sektörü olduğumuzdan dolayı işte konaklamalarıyla araç sağlayıp işte elimizden gelen imkanlarla
katkıyı sundunuz.
Sponsorluk üstlenmiştik. Ancak pandemiden dolayı bunun sonuna kadar getiremedik ve Sofya günleri çekildi tabii Atatürk'ün. Ama daha sonra da benim de hep hayalimde olan Atatürk'ün Balkanlarla ilgili. Çünkü bizim tur destinasyonları içerisinde yani tercih edilen güzergahlardan bir tanesi de, yani daha doğrusu en çoğu diyebilirim veya en verimli olanı diyebilirim, Yunanistan, Makedonya, Bulgaristan üçlüsü bu ülkelere ve buralara çok turlar düzenleniyor. Tabii biz belki hani turizmde ilklerden de olsak, son yıllarda çok ciddi sayıda turizm firmaları bu tarafa yöneldiler ve daha verimli ve insanlarımıza daha iyi anlatabilme adına veya yanlış aktarılmaması adına böyle bir şey yapılmasını öngördük. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına da biz firma olarak hem bir hediyemiz olsun
çok güzel
diyerek bir belgesel çalışması yaptık. O da bugünlerde yani en azından 29 Ekim'e kadar inşallah misafirlerimizin beğenilerine sunacağız. İnşallah mahcup olmayız. hayırlısı olsun diyorum.
Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Atatürk için yapılan her şey bizim için çok büyük bir kıvanç. Sayın Rıfat Yakupoğlu'yla sohbet ettik sevgili dinleyenlerimiz. Turizm yatırımcısı, iş insanı. Bulgaristan'a selam ve saygılarımızı sunuyoruz.
Çok teşekkür ediyorum bütün TRT'nin sesi radyosu dinleyicilerine. Ben de Bulgaristan'dan sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.
Biz de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak o selam ve sevgiyi alıp bütün dünyaya sesimizle birlikte iletiyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, saatlerimiz 16.57'yi gösterdi başkent Ankara'da. Balkanlara yolculuk bu hafta da burada sona eriyor. Kadriye Şenel hazırlıyor programı. Tolga Kökten'le çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Balkanlara yolculuk.